Haftalık Spor Podcast'inden herkese merhabalar. NBA yayını yaptığımız NBA'in Batı ve Doğu konferanslarında 5. ve 10. sıralarını konuştuğumuz programımızdayız. Onat Servi ile beraberiz. Ben Tuğrul Uysal. Çok güzel bir programa başlayacağız. Batı ve Doğu konferansını tek tek inceleyeceğiz. Onat, merhaba, nasılsın?
Merhaba Tuğrul, iyiyim. Teşekkür ederim, seni sormalı.
Ben de iyiyim.
İlk olarak şeyden bahsetmek istiyorum. YouTube platformuna başladık. Haftalık spor podcastleri olarak. Oraya videolarımızı attık zaten. Bizi abone olabilirsiniz takip etmek için. Ayrıca da videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Zaten ilk attığımız videolar çok iyi geri dönüşler aldı. Bu da bizi çok mutlu etti. O platformda daha fazla boy göstermeye çalışacağız. Daha fazla içerik üretmeye çalışacağız. Hatta belki sayımız daha da artarsa buluşup video çekeriz. Ne dersin?
Aa, bilemiyorum. Ben senin kadar yakışıklı değilim yani. Kamera önünde nasıl gözükürüm?
Estağfurullah. O zaman başlayabiliriz.
Batı konferansı ile başlarız her zamanki gibi. Clippers ile başlayacağız. İki adet süperstar cap şansları var sene sonunda. Ne dersin?
Evet, Clippers'ı ilk önce bu senesini değerlendirelim. Sonrasında dediğin gibi cap boşluklarını konuşalım önümüzdeki sene için. Öncelikle kadrosuna baktığımızda kesinlikle Batı 6. olmalarına kimse mümkünat vermiyordu. Hatta Beverly'nin bir hafta önce Los Angeles Lakers'a girdi. İşte Los Angeles'ın en iyi takımı biziz dediğim zaman bana gülmüşlerdi açıklamasından da hepimiz biliyoruz. Kimse Clippers'ı bir Batı playoff adayı olarak görmüyordu. 11. 12. olabilmelerini bekliyorlardı. Ama Doc Rivers gerçekten bir konuda uzman. Benzer ortalama olarak benzer yeteneklerdeki, benzer tipteki oyuncuları o yakın sürelerde oynatıp hepsinden, oyuna giren tüm oyunculardan fayda almaya yönelik harika bir sistem oluşturmuş. Gerçekten takımda oyuna giren bütün oyuncular katkı veriyor. Bütün oyuncular hem her hücuma hem her savunmaya konsantreler. Bu NBA'de çok önemli çünkü birçok maç oynuyorlar. Bu maçlarda sürekli yolculuk yapıyorlar. Sürekli konsantrasyon kayıpları yaşıyorlar. İşte iki kere üst üste savunma yapsalar bu sefer hücumda saçmalıyor. Hücum yapsalar savunmada konsantrasyon kayıpları çok fazla olabiliyor. Ama Clippers bunun tam aksine bir takım yapısı oluşturmuş. Çok konsantrelerdi. Ama takas döneminde özellikle bu sene All-Star olabilecek performans sergilen Tobias Harris ve de bench'ten kendilerine çok önemli uzun katkısı getiren Boban Marjanovic'i Philadelphia'yı yolladıkları zaman dediler ki tamam Clippers playoff'tan vazgeçti. Zaten vazgeçmeseler de şu saatten sonra yapma şansları yok. Lakers'ta LeBron sakattı. LeBron'un geri döneceği için o muhtemel bir adaydı. Bunun dışında Sacramento Kings çok formdaydı. Bu iki takım Clippers'ı rahatlıkla altına alır dediler ama bu da yaşanmadı. Ve Clippers'ı Batı 6.'sı olarak konuşuyoruz. Bırakın playoff dışı kalmasını. Gerçekten inanılmaz bir başarı. Bir oyuncu özelinde de konuşamayız Clippers'ı. Gallinari çok iyi skor katkısı veriyor. Montrezl Harrell zaten pot altını karartıyor mücadelesiyle. Patrick Beverley inanılmaz savunma yapıyor. Zaten bildiğimiz çok sert bir oyuncu. Lou Williams son maçta bütün tarihin bench'ten gelip en fazla skor atan oyuncusu olmuş oldu attığı sayılarla. O da bench'ten önemli skor katkısı getiriyor. Tabii bir ilk 5 oyuncusu kadar süre alıyor ama bunun dışında Muscala'yı verip Lakers'tan Zubac'ı aldılar. Çok komik bir takas oldu Lakers adına. Clippers Zubac'tan da tabii ki de çok iyi faydalanıyor. Tamamen Zubac'ta zaten bu az önce bahsettiğimi bir hafta önceki açıklamasını söylemişti. Lakers'tan Clippers'a geldim. Şehir olarak pek bir şey değişmedi ama oyun yapısı olarak çok şey değişti. Burada her hücumu, her savunmayı ayrı ayrı düşünüyoruz demişti. Gerçekten coaching ve oyuncuların konsantrasyon konusunda çok özel bir örnek. Bu sezonki Clippers kendilerini tebrik etmek lazım. Bakalım sezonun geri kalanında en azından 6. sıradaki yerlerini koruyabilecekler mi? Artık playoff dışı kalmaları pek mümkün gözükmüyor bana göre. Sene sonu cap'i sordun ek olarak. Cap'te senin dediğin gibi zaten bu Tobias Harris, Marjanovic takaslarını yapmalarının sebebi o cap'te biraz daha yer açmalarıydı. Sene sonu serbest kalacak çok oyuncuları var. iki tane süperstar getirebilecek kadar boşlukları var. Çok da iyi bir koçları var Doc Rivers. Buna uygun oyuncular getirmek istiyorlar Clippers'a. Los Angeles Lakers seneye onlar da hamle yapacak. Zaten LeBron'u da getirdiler. Los Angeles'ın tek büyüğü onlar olmasın mantığıyla bakıyorlar. En önemli aday da Kawhi Leonard. Serbest kalacak Kawhi'nin Los Angeles'a gelmek istediği biliniyor zaten. Ama Lakers'tan ziyade ana adayın Clippers olduğu söyleniyor. Kawhi geldikten sonra onların bir adet daha süperstar getirme şansları olacak. Durant boşta, Kemba boşta, Irving boşta, Butler boşta. Durant'ı ben New York'a gideceğine inanıyorum zaten. Irving'in de New York veya Lakers yapacağını düşünüyorum. O yüzden onlar için Kawhi'nin yanına Jimmy Butler ciddi bir aday olabilir veya Kemba Walker'ı getirmeye çalışabilirler. Onlar da öncelikleri kim olacak göreceğiz. Los Angeles Clippers için söyleyebileceklerim bu kadar.
Batı Konferansı'nın 7. sırasında San Antonio Spurs var. San Antonio en son 2014'te şampiyon olduğunda Greg Popovich'le sözleşme yenilemişlerdi. Popovich de 70 yaşına geldi. Artık koçluğu da bırakabilir. Genel San Antonio'nun durumunu ve sezon sonundaki belirsizliği senden alalım.
Evet, Popovich hepimiz zaten NBA'yi takip eden etmeyen herkesin tanıdığı tek koç olabilir muhtemelen. Dünyaca ünlü bir koç. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi olduğunu söyleyenler var. Phil Jackson'dan bahsedenler var. Tartışmaya çık ama Popovich'in çok takımlarına harika bir basketbol oynattığından çok eminiz. Popovich konusunda 2020 olimpiyatları Amerika milli takımının koçu olacak orada ve birçok süperstar LeBron James dahil oraya gitmek istiyorlar Popovich'te bir defa daha çalışabilmek için. O kariyerinin sonu olacak, kendisi bunu söylemişti ama Spurs'ta bir yıl daha devam edip etmeyeceği belirsiz çünkü bu yaz ayında eşini kaybetti, çok bağlı olduğu eşini kaybetti. Bu da kendisini psikolojik açıdan çok sarstığını söylüyorlar. Ayrıca da çok yolculuklar var, sürekli bir yoğunluk var NBA'de, yaşı da senin dediğin gibi ilerledi. Koç Greg Popovich'in devam edip etmeyeceği bu açıdan belirsiz ama devam etmese bile kendisi bir San Antonio efsanesi, kesinlikle dışarıdan danışmanlık verecektir. San Antonio'da artık bir basketbol şehri oldu. Bu yüzden en azından belli şeylerin yanına da birçok personel yetiştirdi Popovich. Belli şeyler San Antonio'da yine devam eder diye düşünüyorum, o olmasa da. Takım özelinde konuşursak, geçen sene basketbol oynamayan, sporsta oynamayı reddeden Kawhi Leonard takas edildi ve bu takastan DeMar DeRozan'ı aldılar. DeMar DeRozan her ne kadar senelerdir psikolojisi, playoff performansları soru işareti olan bir oyuncu olsa da yeteneği tartışılmayan bir oyuncu. Geçen sene hiç faydalanamadıkları Kawhi'nin yerine DeRozan eklemesi oldu bu kadroya. Her ne kadar sene başında DeJounte Murray ciddi bir sakatlık geçirse de yine de DeRozan eklemesi takıma belli şeyler kattı. Bunun dışında Older için bu takıma verdikleri önemli Belinelli, keza Milson bench'ten getirdiği katkı, Rudy Gay tecrübesiyle, skor bulmasıyla birçok maçta çok önemli katkılar verdi ve şu anda buradalar. Spurs geleneğinin de etkisi var tabii ki de. Bu takım ama pek bir Popovich takımı gibi oynamıyor. Belli maçlarda çok sayı yiyorlar, çok sayı atıyorlar. Tempo çok yükseliyor. Daha çok onun istediği basketbol değil. Yine NBA'nin en az üçlük kullanan takımı var ama en isabetli atan da takımıydı aynı zamanda yüzde olarak. Böyle bir oyun yapıları var. Açıkçası biraz daha playoff'a girmeye yönelik bir basketbol oynuyorlar ve son haftalarda biraz formsuzlar. 7. sıradalar. Arkadan gelen bir Sacramento var. Her ne kadar şu an pek tehditkar gözükmeseler de galibiyet açısından. Spurs şu anda benim gördüğüm Utah Jazz'in de muhtemelen altına inecektir. O sırayı kaybetmemeye çalışacaklardır. Hem Popovich'in hem oyuncuların tecrübesi sebebiyle ben kaybetmeyip playoff yapacaklarına inanıyorum ama eğer Denver'la eşleşemezlerse açıkçası Houston, Oklahoma, Golden State karşısında pek şansları olmaz. San Antonio Spurs için söyleyebileceklerim bunlar. Ek olarak önümüzdeki sene DeJounte Murray'nin de dönüşüyle yeni bir yapılanmada neler olacağını göreceğiz San Antonio Spurs bazında. Bu arada onları da bitirmeden Pau Gasol'ün San Antonio Spurs'tan ayrılıp Milwaukee ile anlaştığını hatırlatmak lazım.
Batı konferansında 8. sırasında Utah Jazz var. Utah Jazz'le devam edelim. Dikkat çeken pek bir haber yok son zamanlarda onlarla ilgili.
Evet, Utah Jazz benim çok beğendiğim bir koçun takımı. Quinn Snyder gerçekten çok başarılı bir koç. NBA'de nadir görülen her hücumu, her savunmayı düşünen koçlardan birisi. Çok başarılı bir savunma takımı zaten Utah Jazz. Bir önceki programda bahsettiğimiz o arkaya bir tane kaleci koyup öndeki 4 oyuncuyu saldırgan oynatan bir savunma yapısına sahipler onlar. Arka iki kalecileri de zaten NBA'nin en iyi pota koruyucusu Rudy Gobert. Her zaman en iyi savunma oyuncusu o mu değil mi adayı oluyor. Bu sene de adaylardan biri yine Gobert. Alıp alamayacağını göreceğiz. Zaten All-Star olmaması da çok tartışılmıştı. Onun yanında yine Mitchell gibi, Rubio gibi, Jay Crowder gibi iyi savunmacılar var. Steph Oloje geliyor kenardan savunma açısından. Inglis keza iyi bir oyuncu. Ama onlardaki hep iki ana sıkıntı vardı. Birincisi hücumda yaratmaktı ana sıkıntıları. İkincisi de boşluğu bulup boşlukları sokmaktı. Bunlara uygun şeyler yaptılar. Birincisi guardlarının sakatlığı bölümünde geçen sene acayip bir performans sergileyip yılın çaylağı olmaya çok yaklaşan ama bu sene biraz düşüşte giren Tatum'un kariyerine benzeyen bir kariyer. Mitchell guardların sakat olduğu bölümde point guardlığa geçti ve takımın top yönlendiricisi oldu. Burada da hem oyunun asisyonu hem oyunu açma yönünü çok geliştirdi gerçekten. Rubio döndükten sonra Mitchell'ın da bu yönüyle beraber Utah hücumda en azından biraz daha boşu bulabilen bir takım oldu. Ve yaptıkları Korver takasıyla da Korver zaten NBA tarihinin en iyi şütörlerinden birisi. O şütörleri daha çok atmaya başladılar. Yine hala onları izlediğimiz zaman hücumda sıkışık olduklarını, sıkıntı yaşadıklarını vesaire görebiliyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki Utah Jazz en azından playofflarda her maç iyi savunma yapacaktır ve her maç elinden gelen mücadeleyi gösterecektir. Çok da iyi bir koçları var. Ama elde edecekleri sıra önemli bana göre. San Antonio'yu altlarına alacaklarını düşündüğümü söylemiştim. Ve o sırada kalmaya çalışacaklardır muhtemelen. Açıkçası Houston'la veya Oklahoma ile eşleşmek istemezler. Bunun yerine Denver 7. olup Denver'la eşleşmeye çalışacaklardır. Tabii Denver'ın da 2. olup olmayacağı belli değil. Bu hesaplamaları yapmak için çok erken ama en azından o 6-7-8 bandındaki takımlar Denver'la eşleşmeye çalışacaklardır. Ve eğer Utah Jazz bunu yapabilirse favori de olur. Ama Utah Jazz'ın tabii buralarda kalacağını da kesin söylememek lazım. Şu playoff potasındaki takımlara baktığımda önünde en kolay fikstür kalan takım Utah Jazz. Çok ciddi bir galibiyet serisi yakalayıp bir anda kendini ilk dörde de atabilir. Ama oradaki takımların düşmesi de o ilk dörtten çok muhtemel gözükmüyor. Utah Jazz için söyleyebileceklerim bunlar.
Batı konferansında 9. sırada Sacramento Kings var. 2006'dan beri playofflara kalamayan Sacramento'da bu sene umut var mı? Ne dersin?
Yani umut var. Umut bazında bakarsak ama düşük görüyorum ihtimal. Bana göre geçebilecekleri tek takım San Antonio şu anda. Ama onlarla da aralarında çok ciddi bir tecrübe farkı var. Bu sezon sonlarını oynamayı bilen bir koç var karşıda. Popovich gibi. Bu yüzden yine o playoff'a girememe serileri devam edecektir. Senin de bahsettiğin gibi NBA tarihinin en uzun süredir playoff'a giremeyen takımı Sacramento Kings. Son bir iki yıldır Divaç güzel hamleler yaptı. Ve bu hamlelerin de sonucunu gördük. Bu sene inanılmaz bir tempoda oynayan Sacramento var. Darren Fox'uyla, Buddy Hield'iyle, Bogdan Bogdanovic'iyle, Nemanja Bjelica'sıyla, Marvin Bagley'iyle gerçekten çok Will Colstein'iyle, Yogi Ferrell geldi. Çok tempolu bir takım. Sürekli koşuyorlar, sürekli mücadele ediyorlar. İzlemesi çok zevkli bir takım ayrıca. NBA izlemek isteyen taraftarları tavsiye edebilirim. Kesinlikle sıkılma şansınız yok Sacramento'yu izlerken. Ama tecrübe eksiklikleri, Darren Fox sezona çok hızlı girmişti, sonra bir sakatlık yaşadı. Onun nispeten düşen formu. Mesela Bielitsa'da da bu düşüşü görüyoruz. Bu kadar hızlı oynadıkları için artık bu tempoda, bu maç temposunda, bu yolculuklarda bir süre sonra o düşüşleri görüyoruz. maç özelinde de bu yüzden oyunculardaki düşüşler onları nispeten aşağı çekebiliyor. Bu yüzden basit mağlubiyetler aldılar zaman zaman Sacramento Kings. Ama takas döneminde Harrison Barnes'ı eklediler kadrolarına. Bu da hani biz playoff yapmak istiyoruz mesajıydı. Harrison Barnes da tecrübeli bir oyuncu. Katkı da veriyor. Ama ne kadar yeterli olacak bunu göreceğiz. Açıkçası ben şu anda onların playoff yapma ihtimalini biraz daha düşük görüyorum. Ama yine de sonuna kadar mücadele edecek bir kadro var. Eğer bu sene playoff yapamasalar bile iyi bir çekirdek yakaladıkları çok aşikar. Özellikle Darren Fox, Bogdanovic her ne kadar çok genç olmasa da Buddy Hield çok iyi bir seviyeye yükseldi. Bunun dışında Harrison Barnes geldi dediğimiz gibi Yogi Ferrell geliyor bench'ten. Bunun dışında sezonun ortasından itibaren inanılmaz bir katkı veren Harry Giles var. O da çok atletik, çok mücadeleci bir oyuncu. Bir nevi Montrezl Harrell gibi bir oyun yapısında oynuyor. Sürekli enerji katıyor oyuna. Bu sene dediğim gibi playoff yapamasalar bile iyi bir çekirdek yakaladılar. Son zamanlarda iyi hamleler yaptılar. Koçlarıyla Divaç arasında sıkıntı olduğundan bahsediliyor hep ama ben bu sıkıntıyı yenmeleri gerektiğini düşünüyorum. İyi de bir koçları var çünkü. Sacramento sezonun her ne kadar playoff yapamasalar da kazananlarından biri olarak bitirir bence sezonu. Çünkü yakaladıkları çekirdek gerçekten onlar açısından umut verici.
Batı konferansının 10. sırasında Minnesota Timberwolves var. Timberwolves 32 yaşındaki koç Ryan Saunders'la yola devam ediyor. Onların playoff şansına ne dersin?
Evet. Minnesota Timberwolves'un artık pek playoff şansı olduğunu düşünmüyorum. Sacramento gibi bir tempoda da oynamıyorlar. Hani öyle gümbür gümbür gelseler yine bir 8.lik için zorlarlar diyebilirdik ama onlar bu sene zaten playoff'tan uzaklar. Çok action yaşadılar playoff'un ötesinde. Senenin başında işte Tom Thibodeau gerçekten yıllardır bildiğimiz gibi oyuncuların canını çıkartan bir koç, hepsini 40 dakika oynatan, dar bir rotasyonda oynatan, NBA temposunda yapılmayacak işler yapan bir koç. Onun olduğu süreçte Jimmy Butler'la Andrew Wiggins ve Karl Anthony Towns arasında sürekli sıkıntılar yaşandı. Tom Thibodeau durmadan gitti. Eski Chicago Bulls topladı takıma. Lowell'den gibi de aldı yani. Kimi Bulls'a aldı o eski Chicago'dan. Jimmy Butler geldi. Bir antrenmanı bastı. Bütün oyunculara küfür etti. Üçüncü takımla gidip o takımın yıldızları Towns'u, Wiggins'i yenip kendilerine işte trash talk yaptı. Küfür etti ve Thibodeau bunlara izin verdi. Gerçekten bir sirke dönmüştü adeta Timberwolves. Geçen sene son maçta Denver'ı yenerek playoff maçında artık yani playoff yapıp yapılmayacağını belli olan maçta Denver'a yenip playoff yapmalarının ardından en azından kendileri için bu sene daha umut dolu bir sene olacak gibi görülüyordu ama Tom Thibodeau ile bunun olmayacağı çok açıktı. Yine de ısrar ettiler uzun süre Tom Thibodeau'da ama en sonunda Tom Thibodeau'nun 30 sayıyla kazandığı bir Lakers maçından sonra kendisini kovdular ve tarihin en genç koçu Ryan Sanders'ı getirdiler. O da galibiyet alan en genç koç oldu. Jimmy Butler'ı da takas ettiler aynı zamanda. Bu takastan kadrolarına Sarış'la Covington'ı eklediler. Sezona bu şekilde devam ettiler. Sezon üzerinde soruna gelirsek playoff yapabileceklerine inanmıyorum ama ellerinde belli oyuncular var. Özellikle Karl Anthony Towns son zamanlarda çok acayip bir seviyede oynuyor. Gerçekten takıma galibiyet getirmek için her şey yapıyor. Butler'ın gidişi ona iyi geldi. Ama Wiggins konusunda Butler'ın haklı olduğunu görüyoruz. Gerçekten yumuşak bir oyuncu. Gerçekten kafası basketbolda değil. Hani Sharish gibi, Covington gibi iyi oyuncular var. Karl Anthony Towns acayip oynuyor. Bunun dışında Derrick Rose en iyi 6. adam adayı. Hani eski günlerine dönüyor. Neredeyse o seviyede konuşuluyor. Çok önemli. Taj Gibson gibi bir savunmacıları var. Hani iyi bir çekirdek var aslında ama kendilerine skor üretmesini, hani lider olmasını beklediğimiz oyunculardan Wiggins bu seviyede oynayınca, böyle basketboldan uzak oynayınca, seneye de Tom Thibodeau ile başlayınca Timberwolves için tren çoktan kaçtı. Artık önümüzdeki seneye bakacağız onlar açısından.
Doğu Konferansı'na geçiyoruz. Doğu Konferansı'nın 6. sırasında Brooklyn Nets var. Brooklyn Nets'te sakat Levert geri döndü. Caris Levert. genel durumlarını ve playoff şanslarını tabii ki inceleyelim.
Evet, ilk olarak Levert Özen'i de değerlendireyim. Kendisi sene başında çok skor bulan iyi bir oyuncu olarak girmişti. Dimidi ve D'Angelo Russell'la beraber takımı taşıyan oyunculardan biriydi. Ama çok korkutucu bir sakatlık yaşadı. Dejounte Murray'nin yaşadığı sakatlığı yaşadı. Bir bağ sakatlığı yaşadı. Ama neyse ki onunki kadar ciddi değilmiş. Bağlar tam olarak kopmamış. Şanslı bir pozisyon yaşadı. Bu yüzden zaten kısa sürede dönmesini bekliyorduk. Sezon kapatması beklenmiyordu ama beklediğimizden bile daha kısa sürede döndü. Brooklyn açısından sevindirici bir gelişme. Brooklyn'i sadece bu sene incelemek doğru olmaz. Kenny Atkinson üzerinde özellikle son iki yıldır bu seneki Atlanta gibi, bu seneki Sacramento gibi oynuyorlardı önceki iki yılda. Sürekli çok hızlı, sadece sayı bulmaya odaklan, hızlı oyna, hata yap, problem yok. Hep bu mantalitede oynuyorlardı. Bu da oyuncuları gerçekten geliştirdi. Bu sene bunun yerine artık bu hızlı tempoda sayı bulabilecek seviyeye gelmiş oyuncular. Biraz daha sakin oynuyorlar. Tempoyu arttırılacak yerde yine arttırıyorlar ama işte az önce de dediğim gibi Levert'in önderliğinde, D'Angelo Russell'ın önderliğinde asıl ve Dinwiddie'nin yardımıyla skor bulan oyuncuları var.
Tamam.
Çok iyi bir pota altı koruyucuları var Jared Allen. Bu çekirdekle iyi bir performans yakaladılar. Bunun dışında Joe Harris bu sene çok iyi oynuyor gerçekten. Joe Harris özelinde beklenmeyecek bir katkı aldılar. Hatta üçlük yarışmasına bile girdi kendisi. Bahsettiğimiz gibi kuruştan daha iyi katkı alıyorlar. Yani geçen sezon sanırım Barcelona'da hiçbir şekilde süre bulamayan bir oyuncu. Neden? Çünkü doğru bir yapıda oynuyorlar. Herkesten maksimum katkıyı almaya çalışıyorlar. Tempolu oynuyorlar. Akıllı oynamaya çalışıyorlar. Russell'ın da artan performansı çok etken, kendisi geçen gün en iyi çıkış yakalayan oyuncu Most Improved Player olduğunu iddia etti ama tabii ki o ödülü Pascal Siakam alacak. Ama kendisi de eğer Siakam olmasaydı bu ödülü gerçekten o alırdı. Çok önemli bir aşama kaydetti. Brooklyn Nets'in playoff şansını sordum. Playoff yaparlar kesinlikle. Ama playoff'ta Indiana ile eşleşirlerse bir şansları olabilir ama onun dışında diğer ilk dörtteki takımlara karşı pek bir şanslarının olması muhtemel gözükmüyor. Ama dediğim gibi sezonun kazanan takımlarından biri. Özellikle birkaç yıl sonra çok önemli yapılanma yıllarından sonra playoff yapmaları kendileri için büyük bir başarı ve iyi de bir çekirdek yakaladılar o bahsettiğim dörtte özellikle. Brooklyn için umut verici yıllar önümüzde gözüküyor.
Doğu Konferansı'nın 7. sırasında Detroit var. Detroit'in playoff şansını ve genel durumunu yorumla.
Evet, Detroit'e geçiyoruz. Detroit üzerinde sene başında bildiğimiz üzere Van Gundy gönderildi takımın hem koçu hem de GM'i olan Van Gundy. Bu sistem zaten NBA'de artık tutmadığı görülüyor. Tüm takımlar bundan vazgeçmeye başladı. Ve yerine Dwayne Casey geldi. Casey Toronto'dan bildiğimiz iyi bir koç. Takıma da playoff yaptıracağı aşikardı. Ama bu takımdan en fazla ne alınabilecekse şu anda onu alıyor gerçekten. Bunda tabii Blake Griffin'in artan performansı da var. Artık bir LeBron James var ya oynuyor. Ayrıca da inanılmaz bir şut atıyor. Yani bu sene Kevin Durant'tan daha fazla maç başı üçlük isabeti bulup bunu daha yüzdeli bir şekilde yapıyor. Yani bu seviyede yapıyor artık anlatayım. Anlaşılması için. Griffin'in eski o atletik smaç vuran oyun tarzından daha çok dışarıda oynayan, şut atan, oyun kuran bir oyuncuya evrilmesi gerçekten özellikle böyle spacing sıkıntısı yaşayan bir Detroit'te çok önemli. Bunun dışında katkı aldıkları Reggie Bullock'u Lakers'a takas ettiler. Bu da bir tercihti muhtemelen. Önümüzdeki yıllar için Reggie Bullock'un önemli şeyler verdiğini görüyorduk Detroit'e ama veremediği şeyler de vardı. Bunları kompanse etmek istediler. Yerine Lakers'ın genç oyuncusu Mikhail Luka aldılar. Detroit'te ana sıkıntı playoff yapacaklardır tabii ki de ama oyun bazında ana sıkıntı iyi bir point guardların olmaması ve 5 numarada Andre Drummond'un konsantrasyon problemi. Yani işte her maça aynı şekilde konsantre olmuyor aslında. Çok önemli bir pot altı karartısı, bütün reboundları toplayabilir ama işte Drummond, Griffin oynayınca bir numaralarında hem karakter olarak hem oyun olarak sıkıntılı bir Reggie Jackson olunca seneleri çok sıkıntılı geçti onların da. Hep şut konusunda, özellikle yaratıcı konusunda büyük problemler yaşadılar. Sürekli katkı verecek, skor verecek bir kısaları yok. İyi bir oyun yönlendiricileri yok. Buna rağmen şu anda bu sıralamada olmaları ve playoff yapacak olmaları hem Dwayne Casey'nin hem de Blake Griffin'in ciddi bir başarısıdır. Ama nasıl bir yapılanmaya gelecekler, ne yapacaklar? Birkaç sene böyle hani playoff yapabilecek seviyede kalmayı mı tercih edecekler, yoksa yeni bir yapılanmaya mı girecekler? Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama eğer ki bir değerleri varsa, yani takas değerleri varsa, benim tavsiyem Reggie Jackson ve Drummond'u ellerinden çıkarmaları onlar için en iyi senaryo olur.
Doğu Konferansı'nın 8. sırasındaki Miami Heat'in genel durumu ve playoff şansını yorumlarsan çok iyi olur.
Miami Heat gerçekten bildiğimiz gibi Dwayne Wade'in takımı ve bu senede Wade'in son sezonu, ama son sezonu gibi oynamıyor. Şarap gibi oynuyor gerçekten. Çok keyif verici maçlar çıkartıyor bize. Attı buzzer beaterlar, zor basketler, birçok izlemesi zevkli an yaşatıyor. Ama çok da iyi bir koçları var aynı zamanda. Eric Spoelstra yine bu Quinn Snyder gillerden, çok her topu düşünen, her savunmayı, her hücumu düşünen akıllı koçlardan birisi. Çok da sempatik bir koçtur. Ama buna rağmen kadroları, yapıları çok uygun değil. Hep birbirine benzer, aynı seviyede oyunculara yüksek kontratlar verdiler. Bu oyuncular sürekliliği olmayan, performans dalgalanmaları yaşayan, sakatlık problemleri yaşayan oyuncular. İşte Dragic olsun, Justin Winslow olsun, Wade artık yaşlandı. İşte en önemlisi, en çok performans değişimleri yaşayan Hasan Whiteside olsun. Aynı zamanda karakter yönünden de değişik oyunculara sahipler. Aslında bu takımın çekirdeğine baktığımızda sadece mali açıdan düşünmezsek çok iyi savunma yapabilecek bir takım. Zaten konsantre oldukları zaman hep savunma verimliliğinde ilk 5'e giriyor bu takım. Ama hücumda kimin lider olacağı, Wade'in özellikle sahada olmadığı dakikalarda ve artık Wade de ileri yaşta bir oyuncu, kimin ana top yönlendirici olacağı, nasıl skor bulacakları, bunlar hep soru işaretleri yaşıyor. Ve atıyorum bu kadro dediğim gibi çok dalgalanma yaşayan bir kadro. Bir gün gidip Golden State'e inip ertesi gün gidip New York'a inilebiliyor. Bu yüzden normalde daha yüksek sıralarda olabilecekken şu anda playoff yarışı veriyorlar. 8. sıradaki yerlerini korurlar mı? Bence korumaya yakınlar. Fikstürler de önemli tabii. Ama ben kendilerinin playoff tecrübeleriyle bir şekilde playoff atacaklarına inanıyorum. Arkalarında da Orlando ve Charlotte takipçileri birazdan konuşacağız. Goran Dragic, onlar da bu sene ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Keza Dion Waiters da sakatlıktan geldi. Bu iki oyuncunun da dönüşüyle onların en azından hücumdaki alternatifleri biraz arttı. Biraz daha düzene girdiler. Dediğim gibi bu iki oyuncu olmadan ciddi bir şekilde yaratıcılık sıkıntısı çektiler. İşte Winslow'dan bu konuda katkı almaya çalıştılar. Bunun dışında Wade top yönlendirici görevine geçti. Josh Richardson keza top yönlendirmeye çalıştı. Bu oyunculardan da iyi katkılar aldılar gerçekten. İyi bir yapıları var. Switch yapabilecek çok atletik, savunmaya uygun bir yapıları var. Bunun dışında bench'ten işte James Johnson gibi önemli bir savunmacı geliyor. Ama çok iyi bir yapı olmadığını geçen günlerde Pat Riley de söyledi. Benzer oyunculara hep aynı kontratları verdiler. Ben onların bu sene playoff yapacaklarını düşünüyorum. Önümüzdeki senede ne yapıp ne edip bir şekilde kendilerini playoff'a atmaya çalışacaklar da sonra 2020 yazına itibaren oyuncuların sözleşmesi bitmeye başladıkça Pat Riley'in de açıkladığı gibi büyük oyunculara oynayacaklardır. Şimdilik tek amaçları playoff'a girmek olacaktır Miami Heat.
Doğu Konferansı'nın 9. sırasında Orlando Magic var. Orlando Magic'in playoff şansı ve genel durumu nasıl?
Orlando Magic üzerinde konuşacak olursak, aslında kadroya baktığımızda Aaron Gordon'un liderlik edeceğini düşündüğümüz ama pek playoff şansı olmayan bir kadro. Özellikle 1-2 numaralarında işte DJ Augustin ve Evan Fournier ile oynuyor bu kadro. Hani pek playoff şansı doğuda daha iyi olsalar vermezsiniz ama özellikle bu sene Vucevic'in çıkışı, Terence Ross'un verdiği katkı ve Steve Clifford'ın gerçekten iyi coachingiyle şu anda bir playoff yarışı veren takım haline geldiler. Onlar ayrıca takasla Markel Fultz'u aldılar. Pek de faydalanamadıkları Jonathan Simmons karşılığında. Bu onlar için risksiz bir takas. Çünkü Jonathan Simmons'tan zaten pek fayda alamıyorlardı. Markel Fultz döndüğü zaman ne yapacak onu bekleyecekler. Sonuçta öyle veya böyle Markel Fultz bir draft bir numarası. Tamam, çok ciddi psikolojik sıkıntılar yaşadı. Çok ciddi bir sakatlığı var şu anda omuzunda. Ama eğer düzelirse onlar için önümüzdeki senelerde bir kazanım olur. Ama bu sene öncelikle amaçları bir şekilde playoff yapmak olmalı artık buraya kadar getirmişken. Vucevic All-Star'da oldu zaten. All-Star performansı sergiledi bu sene. Terence Ross'tan az önce söylediğim gibi iyi katkı aldılar. Fournier'e iyi bir katkı veriyor. Gordon benim beklediğim kadar takıma liderlik edecek seviyede bir performans sergilemiyor ama en azından belli seviyede bir oyun getiriyor o da. Bu şekilde bir sezon sonuna kadar bir şekilde kendilerini playoff'a atmaya çalışacaklardır. En önemli rakipleri de Miami Heat ama şu anda Miami bir adım daha önde. Senin sonunda onlar için kritik karar Vucevic serbest kalacak. Vucevic'e maksimum kontrat verecekler mi, vermeyecekler mi? Fultz'a güvenecekler mi, güvenmeyecekler mi? Aaron Gordon'dan artık bir çıkış bekleyecekler mi yoksa onu takas mı edecekler? Önümüzdeki seneler açısından Orlando'nun kritik kararları bunlar olacak. Ama bu sene bazlı bakarsak artık playoff'a girmek için her şeylerini vereceklerdir. Buraya kadar getirmişken. Ama Miami onlara göre bir adım daha önde.
Doğu Konferansı'nda bu bölümde en son 10. sırada Charlotte Hornets'i konuşacağız. Charlotte Hornets hakkındaki yorumlarını alalım. Playoff şansı onların da pek yok galiba.
Evet. Devam ediyor playoff şansları ama benim de Miami ve Orlando'ya göre daha az görüyorum onların playoff şansını. Michael Jordan'ın sahibi olduğu takım Charlotte Hornets. Jordan maalesef basketboldaki başarısını kulüp yöneticiliğinde gösteremiyor pek. İyi bir yapılanmaları yok zaten. İyi bir kadroları yok. Kemba Walker haricinde açıkçası kadroya bakarsak NBA takımı gibi bile durmuyor. Neyse ki bu sezon Tony Parker San Antonio'dan serbest kaldı da hani bench'ten en azından Walker çıktığı anlarda takımı idare edebilecek bir oyuncu geldi. Bu seviyeler en azından playoff adayı, playoff yarışı verebilen seviyeye geldiler bu sayede. Charlotte özelinde Kemba'dan bahsettik. Kemba gerçekten çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Yine All-Star oldu ve ilk 5 olarak All-Star oldu her şeyden önemlisi. Çok başarılı bir oyuncu. Bu takımı rekabetçi yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyor gerçekten ama açıkçası bu takıma yapabilecek pek de bir şey yok. İyi bir kadroları yok. İyi bir yapılanmaları yok. Hani Charlotte açısından önümüzdeki sene neleri konuşabiliriz diye düşünüyorum. Konuşacak bir şey de yok açıkçası. Mantıklı bir ilerleyiş yok. Onların bütün umutları Kemba'nın kendileriyle bir daha sözleşme imzalaması yönünde ama Kemba zaten şu an düşük bir ücret oynuyor. Önümüzdeki sene eğer imzalarsa maksimum kontrat imzalar ama ben bir daha Charlotte'la imzalayacağını düşünmüyorum. Kemba'nın da artık bu organizasyona her şeyini verdiğini ve artık daha başarıya odaklı bir organizasyona gitmek isteyeceğini düşünüyorum. Kim olabilir? O LeBron'u hep öven açıklamalar yapıyordu. Kendisi LeBron'un yanına gitmeyi tercih edebilir. Bunun dışında bugün Dallas'ın Kemba'yı istediği, Doncic'in ve Porzingis'in yanına getirmek istediği söylendi. Eğer bu olursa seneye Batı'da ciddi bir takım olur onlarda. Yani sonuç olarak ben Kemba'nın önümüzdeki sene Charlotte'da kalmayacağını düşünüyorum. Bu sene de playoff yapabileceklerine inanmıyorum. Charlotte üzerinde bunları söyleyebilirim.
Charlotte Hornets'la beraber NBA değerlendirmesinin bu haftalık sonuna geldik. Onat, ağzına sağlık. Yine çok güzel yorumlar yaptın. Teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim. Dinleyenlerin de şimdiden umarım onlar için zevkli dakikalar olur. Herkese teşekkür ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz.